Ayrım 17.
Sayfa 179. Doğru, nasıl olsa ödenir. Evet, bu senin baban tadını kaçırdı ki büsbütün kaçırdı. Borç edip neden giyinmiyor diye söylemiyorum. Üstüm başım kötü diye bugün gelmemeye kalkarsa... Nuh Bey ile Kadir, Ramiz Efendi'yi büsbütün ayrı yönlerden çekiştirmeye başlamışlardı. Aslında birbirlerine gizliden gizliye takılıyorlardı. Murat kalktı, Kamil Bey'in av köpeği Cino'nun yanına gitti. Cino epeyce yaşlıydı, avda eski hızı kalmamıştı. Belki de bu yüzden bakışları gittikçe daha kederleniyor, daha dalgınlaşıyordu. Murat başını okşayınca kocaman dilini gösterip inler gibi esnedi. Kuyruğunu acem halısına vurarak ilintiye sanki teşekkür etti. Murat yıllardır ölmüş bildiği babasıyla apansız karşılaşan 17 yaşında bir kızın, belki şu anda duymakta bulunduğu şaşkınlığın ne biçim bir şey olduğunu kestirmeye çalışarak resimlere daldı. Picasso'nun mavi çağında iki cambaz, sarhoş Utrillo'nun gözüyle sarhoş Paris, Modigliani'nin ölçülerine göre olağanüstü uzun kadınlardan birinin dalgın çıplaklığı. Bundan hiçbiri kopya değildi. Kamil Bey 1905-1910 arası Paris'te bu ressamları tanımış, onlarla arkadaşlık etmişti. Bugün kızının karşısına fakir bir adamcağız kılığında çıkıyordu. Ayşe gelirse bunları ucuz kopyalar sanır. Sahici olduklarına belki de kolayca inanmaz. Bir de bakalım resimle falan ilgili mi? Ne zor durumdur bu. Baba ile kızı birbirlerini tanımak için yıllardan sonra aylarca uğraşacaklar. Nuh Bey ile Kadir'in konuşmalarına kulak verdi. Bırakmak zor da her akşam sızana kadar içmek kolay mı? Kadir oğlum hayır, bu da en az öteki kadar zor. Nereden biliyorum? İçtiğimden değil, içkiyi hiç sevmedim. Gençliğimde de çekmedi beni. Fakat sürgün arkadaşlarda çok gördüm. Bizim gençliğimizde konyak modası vardı. Belki de rahmetli 5. Sultan Murat Hazretleri konyak tutkunu olduğu için. Duyduğuma göre hemen hemen bütün tanzimat ileri gelenleri konyak içerlermiş. Çoğu bu yüzden genç sayılacak yaşta ölüp gitmiş. Abdülhamit çağında konyak gene vardı. İç güveysi girmiş alafranga damatların içkisi. Kayınbabadan ayıp olmasın diye sofrada içilemediğinden eve gelince yatak odasına girip üst üste atarlarmış. Hele hanımı koltukta ilk defa görüp beğenmediyse herif bu konyak işini öylesine azıtırmış ki. Sonunda mesele Mantanota'ya kadar vardırmış. İçini çekti. Bizim Ramiz Efendi'ninki sağ olsun başka. Kurtaramadı adam kendini ölüm acısından. Geçen de Doktor Münir Bey'e sordum. Öyle dedi. Aslında bu bizim Kuvayi Milliyeciler bir başka insan soyu dedi. Ne demek bir başka insan soyu, anlayana aşk olsun. İyidir, hoştur bizim doktor. Gel gelelim, sözleri pek anlaşılmaz. Çünkü karışık söyler. Bunlar iyi yetiştirilmiş savaş atlarına benzer dedi. Doktora kalırsa bu senin baban gibi herifler savaşsız yapamazlarmış. Savaş atları saldırı borusunu duyunca nasıl kafayı dikerlerseymiş, bunlar da öyleymiş. İflah olmak yokmuş bunlarda. Savaşsız kaldılar mı bir şey tuttururlar, kendilerine dert edinirlermiş. Hasılı senin doktor amcan bunlar dedi, 24 saatte bir kere vatanı kurtaramazlarsa sapıtırlar dedi. Sana kızıyor mu Ramiz Efendi serbest batıyı tutuyorsun diye? Kızıyor. Belediye seçimlerini alnımızın akıyla kazandık diye ellerini uğuşturuyor mu? Uğuşturuyor çocuk gibi. Sandık başında bulunmasa o kadar şaşmayacağım. Evet, çocuk gibi benim babam. Hem biliyor Halk Partisi oy almadı, hem alnımızın akıyla kazandık diye aldatabiliyor kendini. Ne faydası var? Akıllı adam kendini aldatmaya çabalar mı demiyor musun? Demez miyim? Gerçek halkçı milletten yana olacak, bu nasıl iş demeli? Dedim geçen de, hiç oralı olmadı. Bir laf öğrenmiş neredense, milletin çoğunluğu her zaman haklı olmaz dedi. 1910'da serbest seçim yapılsaydı Abdülhamit kazanırdı, hem de ezici çoğunlukla diye gülüverdi. Murat gelip Nuh Bey'in karşısındaki koltuğa oturdu. Haksız mı Ramiz amcam? Nuh Bey her zamanki gibi bir an şaşkın baktı, suratını buruşturdu. Haksız elbette, 1910 başka, 1930 başka. En az arada 20 yıl fark var. Uzatma, biliriz halkçıların biz ne kumaş olduğunu. Gözlerini kırpıştırdı. Lafı değiştirecek konu aradığı belliydi. Sorduğuma karşılık gelsin. Neredeydin geçen hafta? Çok önemli işin çıktı değil mi? Tam geliyordun. Tam. Şapkanı giyerken. Tam. Telefon çaldı lanet. Tamam. Yakalanmayayım diye açmak istemedin. Boş bulunup açtın ki telin öbür ucunda İngiliz kralı. Alo kardeşim Murat Bey. Alo iki gözüm. Şu Mançurya işini ne yapalım dersin diye çırpınıyor. Aman nasıl duydunuz, gayet gizliydi, vay başıma gelenler. Oğlum gazeteci, maskaralığa vurmak niyetindesin ama bizim hepsinden haberimiz var. Sarı saçlıymış senin yeni İngiliz kralı, etine dolgunmuş. Bizim gençliğimizde böylesine hoştur derlerdi. Kadir'e bakma boş yere, ondan duymadık. Doktor Münir Bey anlattı. Celadet denilen dilinin ziyafetinde nedir demesine meydan bırakmadan salla sırt edip savuşmuşsun. Yangından mal kaçırırcasına. Yok canım. Kadir merakla Murat'a döndü. Şükran Hanım'la beraber mi çıktınız? Neden bana söylemedin şimdiye kadar? Beraber çıkmak yok da ondan. Ben çıkıyordum, rastladık. Sizi eve bırakalım dedi. Sonra? Sonrası neymiş? Razı olmadım. Beyoğlu'nda indim. Nuh Bey'e sordu. Nerede kaldı doktor amca? Arif Bey, Albay Cemil Bey? Gelirler neredeyse. Doktor bir hastaya uğrayacakmış. Bana sorarsan canı sıkkın bugünlerde. Bizim farmason doktorumuzun. Neden? Hiç istemiyor. Ayşe kızı böyle baskına uğratır gibi deneyelim. Doktor haklı. İnsan kısmı sınava çekilmeden olur mu yahu? Can sıkıntısıyla bir zaman denize baktı. Kahve söylemediniz mi siz Madame Eleni'ye yukarı çıkarken? Yok. Olur mu hiç? Fırla Kadir oğlum, ben de içerim. Benimki sade. Saatini çıkardı. Oo, epey olmuş. Nerede kaldı bunlar? Aa, ne olmalı ne olmalı. Kamil Bey Ayşe kızımızı alıp gelmeli de kapıyı bu tembellere Ayşe kızımız açmalı. Nasıl apışır Arif Bey? Cemil de apışır. Cehennem topçu olmakla bir adam adamlıktan çıkmaz. Kimin sözüdür bildin mi gazeteci? Cehennem topçunun sivil perde çavuşu Kör Şaban'ın sözüdür. Yamandır bu Kör Şaban. Aslında benim gayipten haber verme gücüm nereden gelmekte? Bu Kör Şaban köpoğlusundan gelmekte. Bir mesele de kestirip atamadım da az biraz durakladım mı hemen şapkayı basar yallah Beşiktaş'ı tutarım. Gel bakalım kör ağa, şöyle bir mesele var, senin aklın neyi kesmekte derim. Kördür tek gözü, su içen tavuk gibi gökyüzüne diker. Çok değil bir dakika yallah yallah iki dakika bakar. Ulan alçak desem senin çıkası gözüne Cebrail melaike mi görünmekte ki şıp diye kestirip atmaktasın bunca akıl dağını yapıştıran, en çapraşık işin dönüp dolaşıp şuraya varacağını. Ayak seslerini duyunca birden iki dizi üstüne gelip kapıya döndü. Nedir o? Tamam. Ayşe kızı aldı geldi Kamil Bey. Nasıl, ben demedim mi gazeteci Murat? Önde farmason doktor, arkada binbaşı emeklisi Arif Bey ile topçu albayı Cemil Bey içeri girdikleri halde Nuh Bey hala bekliyordu. Doktor Murat'a göz kırptı. Ne oldu buna? Murat'ın cevap vermesine meydan bırakmadan Arif Bey sordu. Hani gelmedi mi Kamil Bey? Ne kadar oldu gideli? Gideli epeydir. Saat 3'te çıktı. Şimdi saat 4.30 geçiyor. Evde bulamadı desem, telefon etmediniz mi? Yok telefon. Telefon edilir mi? Öyle ya, baskın basanın. Murat gelenlerin elini öpmüş, cigara dolaştırmıştı. Kahve sordu. Bu sırada Madame Eleni iki kahve getirdi. Çayın hazır olduğunu haber verdi. Nuh Bey'in sorusu üzerine de Kadir Bey'in yalnız başına bilardo oynadığını söyledi. Arif Bey ile cehennem topçu Cemil sıkıntılı, Doktor Münir açıkça öfkeliydi. Bunların buraya gelmekte böyle gecikmeleri herhalde bugünkü beklemenin bunaltıcılığını kestirmelerindendi. Kamil Bey yalnız dönerse kızı Ayşe annesini seçmiş olacaktı. Kamil Bey için hayatının ikinci daha müthiş yıkımı. Şimdiye kadar kızını düşünerek direndi. Şimdiden sonra ne yapar umutsuz yalnızlığıyla? Buradakilerin hepsi bunu düşündükleri için olmalı, söz bir türlü yürümüyor. Nuh Bey'in palavracı iyimserliği bunaltılı havayı dağıtamadıktan başka büsbütün ağırlaştırıyordu. Aslında Nuh Bey'in iyimserliği de bugün tamamıyla zorlamaydı. Murat çeşitli soydan ayrı ayrı güçlü olan bu dövüşçü insanların bir yerde ne kadar güçsüz güçlüklerini birdenbire gözleriyle görüyormuş gibi şaşkınlığa düşmüştü. Evet, bunlar Kamil Bey'in uğrayabileceği hayal kırıklığından son dakikada dehşete kapılmış gibiydiler. Böyle bir hayal kırıklığı kendi başlarına gelse duyacakları derin acı şu anda duydukları çaresizlikten daha korkunç olamazdı. Binbaşı emeklisi Arif Bey ile topçu albayı Cemil Bey de Ramiz amca gibi serbest partinin neden açıldığına bir türlü akıl erdirememişler, milletin serbest partiyi tutması, belediye seçimlerinde Halk Partisi'nin açıkça sopa kullanmak, hile yapmak zorunda kalması karşısında şaşkına dönmüşlerdi. En amansız şartlar içinde silah gücüyle kurtarılan memlekette henüz 7 yıl geçmeden nankörlüğe uğramayı bir türlü bağışlayamıyorlar, haksız yere hakarete uğramışlar gibi olanları onurlarına yediremiyorlardı. Yüzlerindeki anlama, seslerindeki donukluğa, el kol sallayışlarındaki sinirliğe baktıkça Murat'ın şaşkınlığı artmaktaydı. Bu adamlar sanki bütün ömürlerinde hiçbir zaman gerçekten sevinmemişlerdi. Ramiz amcası Kamil Bey, tanıdığı öteki Kuvayi Milliyeciler de az çok farklarla yerine göre böyleydiler. Oysa yaşayışlarında herhangi bir insanı ölene kadar mutlu kılacak zafer sevinçleri olmuştu. Bir derin kuyuya atılan taş gibi düşmüş bunların ruhuna bu sevinç. Gürültü koparmış, durgunluğu çalkalamış ama sonunda bir daha yüze çıkmamak üzere batmış gitmiş. O zaman bunların kazandıkları zafer de giderek yenilgiye benzedi içlerinde. Doktor Münir Bey garip şeyler söylüyordu bu çeşit Kuvayi Milliyeciler için. Güçsüz değiller ama güçleri üniformalı düşman karşısında bulunmadıkça yırtıcı atılganlıktan, sonuna kadar aralıksız kovalama hırsından gelmez. Bunlar kendileri de farkında değillerdir ama son hesaplaşmada durgun adamlardır. Hayalperver adamlar. Gerçeğin yerine kolayca uydurmayı koyup kendilerini aldatarak rahatlamayı yadırgamazlar. Oturup sabırla beklemeyi, sabırla acı çekmeyi, yoksulluğun her çeşidine katlanmayı bilirler. Türkçesi Anadolu milletinin yetiştirdiği çilekeş dövüşçülerimiz. soylu korkmazlıklarıyla, hesaplara sığmaz direnişleriyle tarih yapan ama yaptıkları tarihe sahip çıkmasını pek de bilmeyen bizim insanlarımız. Murat aklından geçirdiklerini sezinlemelerinden korkmuş gibi hemen cigara paketini çıkardı, dolaştırdı. Bunu yaparken biz de güçsüzüz ama iyimseriz. Bunlar fazladan karamsar da galiba. Peki neden karamsar olur zaferde alın teri olanlar? Topçu albayı Cehennem Cemil Bey cigarayı yakmıştı. Kaşları çatıktı. Arif Bey bir arkadaşa rastlamıştı vapurda. Tanıyacaktı mutlaka Cehennem. Kürdoğlu derlermiş harbiyede. Ahmet. Hangi Ahmet? Hani Ahmedi Sabri demişti de ilk günü adı böyle kalmıştı. Tamam. Doktor Münir Murat'ın yüzüne ürküntüyle baktı. Bu bakışta eyvah gene savaş anılarından açacaklar anlamı vardı. Bunu önlemek istediğini meydana vuran bir telaşla sordu. Nereye savuştun o gece sen apansız? Hangi? Deli Celadettin ziyafetinde. Hayır savuşmadım. Ne demek savuşmadım? Doktorun sesi uyarıcıydı. Konuya koşulmasını Murat'tan istiyordu. Hanımı aldın savuştun sarı saçlı güzel hanımı. Sarı saçlı? Ha şu mesele. Murat keyiflenmiş gibi gülmüş, dikkati çekmek için sesini yükseltmişti. Eve gitmek istedi. Oysa şoförün gelmesine epey varmış. Şoför kendisinin mi? Evet. Desene bu kez aristokratlarla alışveriş. Baktım kapı önünde debeleniyor. Evet bir taksi buldum. Sonra? Hiç. Bıraktım evine. Murat kadın işlerini kalabalıkta değil teke tek bir arkadaşına bile anlatmayı sevmiyordu. Bunu Doktor Münir de hiç sevmezdi. Öyleyken üsteledi. Neler konuştunuz? En cümbüşlü sırada toplantıyı neden bırakıp savuştuğunu söyledi mi? Söyledi. Nedenmiş? Celadet Bey'in hazırladığı edepsizliği biliyormuş. Nereden biliyormuş? Kimsenin haberi yoktu. Yabancısı değil, baldızıdır Şükran Hanım Celadet Bey'in. Bak sen. Arif Bey ilgilendi. Nedir Celadet maskarasının yeni edepsizliği? Sormayın, gerçekten deli. Doktor Münir Bey araya girdi. Bırakın deliyi şimdi. Eve gittiniz, kapıda durdu taksi. Hanım bir şey ikram etmeye kalkmadı mı? Çıkın biraz denir, adet böyledir. Böyledir ama... Olmaz mı dedin sakın? Geç oldu evden merak ederler dedinse erkeklik ne oldu arkadaş? Hayır doktor amca, Şükran Hanım dedi ki böyle yardımların sonunda adettir. Hanımlar yordukları erkek arkadaşlarına bir dakika buyurun bir şey içersiniz derler dedi. Ben bunu demiyorum dedi. Neden? Tipi mi değilmişsin? Tipini bilmem çünkü hiç adetim değildir dedi. Sen ne dedin? Adetleri bozmak kimseye hayır getirmez dedim. Bu dünyada insan rahat edeyim, sonunda zararlı çıkmayayım derse adetleri katiyen bozmayacak dedim. Bunlar nasıl numaralar karşılıklı? Ertesi gün hafta sonu için bir buluşma teklifi? Hayır yok öyle şey. Senden de mi yok? Hayır çünkü Kadir'in söylediğine bakılırsa böyle numaralara hiç acet yokmuş. Kendisi kalkar gelirmiş ya da arar bulurmuş canı çektiği zaman. Hiç duraklamazmış bu sebepten de zorlamak gerekli değilmiş. Bak sen kız adın ne diye sormuş herif kızdır kırıtmış. Bal kız demiş daha tatlısın ya diyerek sarılıvermiş elin canavarı. Evet bu da böyle daha tatlı. Daha neler konuştunuz yolda? Sondaki namuslu ayrılışa uygun mu? Dünyanın bozulduğundan, ahlak mahlak kalmadığından filan falan mı? Celadet Bey'den açtı, biraz acındı. Nesine acıyor? Varlığı kendisine yeter eniştemin dedi. İnsan varlığı neden ister? Canının çektiğini yapsın, çekmediğini hiç yapmasın için. Demek eniştem şirketin parasını Ankara'dan söktürmek için kadın kullanmayı istemeden yapmış. Buna önce inanamadım, sonra inanınca da çok şaştım dedi. Zanaat meselesi diyemedin mi? Zanaattır, kör olsun bırakmaz diyeydin. Şükran Hanım da öyle dedi ama sizin sözüne ettiğiniz zanaatı düşünmeden. Ya! Avukatlığı düşündü. Parayı kanun gücüyle alamadığı için çok kızmıştır eniştem dedi. Sezdirmemeye çalıştı ama ben onu bilirim dedi. Hele gavurlara karşı avukat olarak kanunları yürütemeyişini hazmedemedi hiç dedi. Bu sebeple rezillik salt benim üstümde kalmasın uzak yakın ilgililere de pay olsun diye verdi bu ziyafeti dedi. Cehennem topçu Cemil dayanamadı. Ya neler söylüyorsunuz böyle siz bir şey anlamıyorum. Doktor Münir güldü. Sabırlı ol şu hanımın fikrini öğrenelim gerisini anlatırız. Evet demek bu ziyafeti rezilliği paylaşmak için vermiş. İlginç. Nereden çıkarıyormuş bunun böyleliği? Sordu mu Celadet mi söylemiş? Kendisi böyle düşünüyor. Kadını şirket direktörüyle yollamasından belli dedi. Yoksa çok kolaydı böyle bir vasıta kullandığını gavur direktörden saklamak dedi. Bilmez miyim gavur bizdeki rezillikleri? Bilirmiş ama görünüşü kurtarmak diye de bir şey varmış. Hem de yalnız bizde değil, bütün dünyada varmış. Bu sefer Arif Bey'le Nuh Bey'de konuşulanlar şifreye döndü diyerek şikayete başlamışlardı. Hiçbir şey anlamıyorlardı. Doktor Münir arkadaşlarına Celadet Bey'in kadın kullanarak takılmış bir parayı Ankara'dan nasıl söktürdüğünü özetledi. Hay Allah kahretsin. Vay Celadet vay, layığını bulmuş, deli sonunda desene, farmason işte bunu beğendim. Yahu nedir, bunlar nasıl rezillikler? Durun bakalım, asıl rezilliğimiz geride. Oğlum Murat, ben bu Şükran Hanım'a akıllı diyeceğim ama... Aması, şimdi beni söyletme, akıllı hatun denilen yaratık bu dünyada var olsa hiç bekar erkek kalır mıydı? Cehennem topçu Cemil Bey elini kaldırdı. Şimdi inandım gerçekten yaşlandığına Farmason. Kendini övmeye başladın, iyi belirti değildir. Neyi gösterir efendim? Bana sorarsan arkadaş bunca yıl bekar kalmanın pişmanlığını. Bütün pişmanlıklar da bilirsin güçsüzlükten gelir. Güçsüzlüklerin en berbatı da yaşlanmak. Arif Bey araya girdi. Kim bekar? Bu domuz mu? Şimdi bile bunun 40 tarakta bezi vardır. Yalan ama söyle hoşuma gidiyor demiş herif. Yaşlanmaya geldi mi bizim gibi feleğin bütün çemberlerinden geçmiş adamlar isteseler de yaşlanamıyorlar cehennem. Çünkü vakit bulamıyorlar. Arif Bey sordu. Bu Şükran'ın geçen de yerli mallar sergisinde gördüğüm hanım mı? İncecik esmer. Sarı saçlı diyoruz arkadaş, boya sarısı değil, anadan doğma sarı. Sarının da harikası. Ne bileyim, şimdi insan öz kızını tanıyamıyor. Gözlerde bir şey başlamasın Arif, katarak makarak. Hani bizim millet tavuk karası der. Halt etmişsin. Ne bileyim, biraz daha iğnenin deliğinden Hindistan'ı seyretmektesiniz. Doktor Münir Bey Murat'a döndü. Daha ne konuştunuz Şükran Hanım'la? Daha durun bakalım, evet, dümbük baha mı, dümdük bahası mı diye sordu. Aslı galiba bahası olmalı ya, Osmanlı pratikte baha demiş geçmiş kısadan dedim. Kelimenin kökünü sordu. Hangi kelimenin, sakın dümbük kelimesinin mi? Evet. Neymiş bilir misin? Hayır. Ne dedin? Kökü yoktur, kökü batsın dedim. Şimdiye kadar hiç mi işine yaramadı ki için sızlamadan beddua ettin canım zanaata? Canım zanaat, ne fayda, fukara deli Celadet Bey'i kıvranırken görmediniz mi? Nerede kıvranıyor, niçin? Müşterinin titizine mi çatmış? Yok canım, bankada kıvranıyor. Orası da mı parayı vermezlendi? Eh, buna gülerim işte. Yok canım, para hazır. Gelin görün ki Celadet Bey bozuk para istiyor. Versinler, banka değil mi? Kıtlığı mı var? Kıtlığı 250 bin lirayı bozuk istiyor. Nasıl bozuk? Hepsini 1 liralık ya da 2,5 liralık. Artık bulmak imkansız hale gelirse az buçuk da 5 liralık. Bunu da lütfen kabul ediyor. 5-10 bin lirayı geçmemek şartıyla. Deli, ne yapacakmış bu kadar bozukluğu? Kudurmuş mu, derdi ne? Deli değil mi yahu, tutturur. Ne dedi veznedarlar? Hastir oradan demediler mi? 250 bin liralık müşteriye Rothschild bile hiçbir şey diyemez bu dünya buhranında. Veznedarların kıvranmalarını görmeliydiniz. Önce şaka bellemişler. Sonunda işin şakası olmadığını anlayınca apışmışlar. Yalandır yahu, benim bildiğim Celadet deli meli değildir aslında. Bal gibi edepsizdir. Kimden duydun? Duyma yok, gözle görülmüştür. Gazetede oturuyordum saat 3'e doğru. Telefon dediler, baktım Celadet. Ankara'dan ne zaman döndünüz demeye bırakmadı. İlk söz ne olsa iyi. Bozukluk var mı yanında demesin. Hayır, tabancanın üstünde mi diye soruyor. Anladım. Düşünmüş, taşınmış, dümbüklüğü onuruna yedirememiş. Delidir, edepsizdir ya, bu gidişatın büsbütün de erbabı değildir. İş işten geçmişse de temizlik temizliktir dedi fukara deli. Kendisini vurup pisliği temizleyecek. Sakın koşturmadın mı buyur diyerekten hay Allah müstahakını versin. Dinleyin Arif amca, ne olacak dedim, üstünde mi demekteyim diye gürledi. Üstümdedir dedim. Ah ne kadar güzel diye sevindi bu kez. Yazın mazın varsa bırak olduğu yerde, hemen çık beni İş Bankası'nın kapısında bekle dedi. Anladım, parasız kaldı bizim deli, bankayı bastınız. Demek dümbüklükten sonra da eşkıyalık. Bozuk parayı da şimdi anladım, banka soygunlarında esas bozuk parayı ele geçirmektir. Çünkü büyük banknotların çoğunlukla numaraları bankalarca kaydolunur. Bizim memleket çok zengin olduğu için 10 liralık kıymetler bile bankalarca kaydettirildiğinden... Bizim akıllı deli tek lira istiyor, harcanması kolay ola. Yaman ki çok yaman. Peki masken yanında mı diye sorduğunu söylemedin. Maskeyi ne yaptın sen? Malum ya böyle işler gündüz gözüyle maskesiz olmaz. Yahu sen bizim deli Celadet'e oyun mu oynamaktasın? Herif ünlü ceza avukatı olup ayrıca banka soymaya karar verip Beyoğlu'nda bu kadar rezil takımından tayfası bulunmakla eski zamanların apukarya maskaraları maskelerinden bir eşek yükünü getirip bankanın kapısına çoktan tepe gibi yığılmış değil midir? Doğru mu bu sözüm gazeteci Murat? Bizim yeni dümbük maskara maskelerini oralara yığmış değil mi? Peki bu işi neden yazmadılar bizim gazetelerimiz? Nasıl yazılacak bre Arif Bey? İş Bankası'nın gündüz gözüyle resmen basılıp soyulduğu nasıl yazılabilir? Sen İş Bankası'nın baş hissedarı kimdir bilmez misin? Gazi Paşa'mızdır. Olmakla bankacılığa sıvandın mı soyulmak yazılıdır hartada. Ne denilmiştir? Hırsıza beyler borcu denilmiştir. Gündüz ortası banka basan dümbük avukat eşkıyasına geldi mi buna beyler değil paşalar da borçludur. Ya sonunda parasını çarptıran Sarı Paşa ne yapar adamı? Vah ki bu kez asarlar fukara Celadet'i. Bu kez vallah billah kurtuluş yoktur dümbük deliye. Ne denilmiştir? Canımı al paracıklarıma dokunma denilmiştir. Murat da topluluğun keyfine kendini yavaşça kaptırmış, başlangıçtaki tutukluktan kurtulmuştu. Bir başka şevkle anlatmayı sürdürdü. Allah bilir ya benim aklıma bankayı soymak hiç gelmedi Cemil amca. Kaç kişi temizleyeceğiz Celadet Bey? 8 mermi idare etmezse yedek şarjörü de alayım mı diye sordum. Allah belanı versin, daha fırlamadın mı yere batasıca, yokuşu yarılamadın mı dedi, küt kapatladı. Siz olsanız ne yaparsınız? Bilmem. Nasıl bilmezsin cehennem, durum açık, polise telefon etmemek olur mu? Ne polisi, polislik iş görmemekteyim. Doğruca Masar Osman'ın uzmanlığı alanına girer bu. Masar Osman bulunacak, sağlamından bir deli gömleğiyle pazı gücüne güvenilir birkaç güllabici istenecek. Vallahi aklıma gelmedi. Gelmediyse belanı buldun demektir akılsız gazeteci. Evet, gelse iyiydi. Bankaya yetiştim. Köşeye dönerken tabancayı yokladım. Kılıfın kopçasını açtım ki asıldık da silah ele gelsin. O koşmaya düşüp müşmemiş mi? Yok. Namluya fişenk, güven tetiği. Söylemedim mi? Onları gazetede yaptık. Namluya fişenk sürüldü. Kurulu ki bizim makine saat. Tetiğe dokun, tarayı tarayı versin. Köşeyi döner dönmez hayda bismillah, Tanrı rast getire deyip duvara sürünerekten yaylandım. Merdivenlere yanaştım. İki yanıma bakaraktan, omuzum üstünden, arkamı kollayaraktan çıktım. Nereye diye bakınırken birden duydum ki içeride kıyamet kopuyor. Deli seni beklemeden kasaya sarılmışlar, ötekiler gırtlağına mı atılmışlar? Domuz topu olmuşlar da alt alta üst üste yuvarlanıyorlar mı? Hey oğlum Murat, çektin mi, kıpırdamayın yakarım diye dikildin mi? Deliyi kurtardın da İstanbul'a gazeteci Çakırcalısı diye nam saldı mı, aferin. Hayır doktor amca, bizimkisi barbar bağırmakta. Ne diye? Sokuldum. Evet, bozuk diye bağırıyor Celadet Bey. Bozuk diyor da başka bir şey demiyor. Ulan senden iyi bozuk mu olur, dümbük diyen çıkmıyor mu? Herifler, herifler bir yere birikmişler eski zamanın kadirli dervişleri gibi. Aman ya Allah diyerekten sallanmaktalar. Muhasebe şefi arkadaştır, beni görünce ölmüş babası mezardan çıkmış gibi sevindi. Gel yahu neredesin, bak biz neye çattık bugün diye koluma sarıldı. Celadet Bey beni görmesiyle şirretliği bir kat belki beş kat arttırdı. Geldin mi, iyi geldin dedi, silahın üstünde, iyi, geç şu kapının ardına namluya fişek sür dedi. Sürülü dedim. İyi dedi, güven tetiğini açıver öyleyse dedi, açık dedim. İyi öyleyse, çek şu heriflerden birini ikisini devir demedi mi? Hayır doktor amca, bunları adam gibi söylemiyor çünkü. Bana bir kelime söyleyince heriflere dönüp bozuk diye bağırıyor. Bana bir kelime veznedarlara tepinerekten bozuk. Bana namluya fişek, veznedarlara bozuk. Koy verdiği her bozuktan sonra koca banka çın çın ötüyor. Belki de depreme gitmekte gibi zıngırdıyor. Nedir buna, ne oldu dedim. Şef arkadaş, yahu biz şaştık dedi. 250 bin lirayı hep bozuk istiyor dedi. Her dilden anlatmaya çabaladık ki versen de taşıyamaz. Çünkü bir adam taşıyamaz, kamyon ister dedik. Ben taşırım, ulan kazanmasını bilen taşımasını bilmez mi? Terasler diyerekten işte böyle böğürüyor. Ben bu kez Celadet Bey'e dönüp sordum. Bu kadar bozuk parayı ne yapacaksınız dedim. Höst, bir de sen eksiktin, geri dur diye tepindi. Baktım elimde şişli baston var ki bir vursa cihan pehlivanlarını ikiye biçer. Baktım kravat şuraya gitmiş, ceket omuzdan düşüp bele inmiş. Koca parabellom göbeğinin altında sallanıyor ki dağ topu kuşansa öyle olmaz.